Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 18. ayrım. Kimsenin bir diyeceği kalmamıştı sanki. Refik önden fırladı. Ardından Şahin'le Gündüz çıktılar. Ayrılırken Saffet Duran sımsıkı tuttu Gündüz'ün elini. Teşekkür etti. Masasındaki senaryo çalışmalarını kitabı da saygılı uzatmıştı daha önce. Çıktıklarında. Hadi bir yerlere gidelim abi, dedi Şahin. Bozuk çalıyorsun biliyorum. O da iyi değilmiş. Bu oğlana kötü bozulmuş o da. Yo, dedi Gündüz. Bir şey çaldığım yok benim. Uykum var. Sen de dökülüyorsun. Oğlan diretiyor. Doğal. Namuslu adam. Açık açık söylüyor. Kötü mü? Namusundan onun, dedi Şahin sırıtarak. Kafası namusundan küçük. Biz tuttuk onu şey yaptık. Herif bizi sepetlemenin yoluna bakıyor. Namus mu bu? Ses çıkarmadı Gündüz. Kızgınlık duyuyordu. Refik'in Saffet Duran'daki davranışı Pervin'den duyduklarıyla birleşince umut mumut bırakmıyordu adamda. Gene de açık yürekli bir yanı var oğlanın. Onun açık yüreğine bizim yazgımız hep böyleleriyle uğraşmak bu ülkede. Başka yolu var mı? Sinemada daha iyisi var da biz bunları mı yeğledik? Şahin de söylüyor en iyisi bunlar diye. Hiç değilse konuşulabileceğim ortak yanlar. Ne de ortak ya? Çalışma sırasındaki direnmelerin böyle bir saldırıya varacağını... Saldırı da değil, düpetiz kovculuk etti Saffet Duran'a. Hem de gözümüzün önünde. Saldırıya varacağını... Biz de ölçüyü kaçırıyoruz. Oğlan içtenlikle düşündüklerini söyledi. Ne var bunda? Hem de yönetmenlik fırsatını kaçırmayı göze alarak. Yiğitlik değil mi? Senin harcadığın avansı umursamadan, işi bırakmaya kalkmadan daha. Saffet Duran da ilginç bir herif. Liberal bir görünümü var. Kolej liberali. Kesip erteledi kavgayı. Nasıl diretirdim? Peki şimdi ne olacak? Oturup yazacağız. Birden gözünde öyle büyüdü ki keşke demin bıraktığında alıverselerdi işi. Kurtulmuştum şu beladan. Paracıklar? İçine parasının da sinemasının da. Pervin'i arayıp başsağlığı dilemeli. Bir de bu konuyu konuşayım. Babası da çıkmış. Daha da Allah'ın belasıymış o, diyordu. Oğluna bak babasını al. Şahin'den ayrılıp da eve gelince masaya senaryo notlarını, tretman benzeri çalışmayı açtı, yazmaya oturdu. Yürümüyordu bir türlü. Sahne bir, dış gün, orman kıyısı, kulübe önü. Sonra kalkıp dolaşmaya başladı odada. Refik'in çalışma sırasındaki karşı çıkışlarını, diretmelerini bir bir gözden geçirip daha serin kanlı düşünmeye çalıştı her şeyi. Oğlanın istediği tutkulu bir çarpıklığı coşkucu biçimde anlatmak. O da olur, niye olmasın? Yalnız o da bilmiyor işi nasıl yapacağını. Özentiden, öykünmekten öte gitmiyor çabası. Üstün körü duyduklarını yineliyor. Temelsiz. Ama açıkça söylüyor. Arkadan kumpas kurması daha mı iyiydi? Saffet Duran nitelikli bir adam. Bizden yanaymış gibi oğlanı da aklına koymuş. Demek bu işi biz bu oğlanla yapacağız. Her şeyi bizim gibi düşünmeyenlerden öğreneceğiz. Kimsenin bizden bir şey öğrenmeye niyeti yok yalnız. Bu söz Refik'e idi daha çok. Hadi yaz da bir şeyler öğrensin oğlan. O kadar çene yorduk, öğrendi mi? Odada dolanıp bir şeyler karalamaya çalışıp durdu saatlerce. Uykudan gözleri yanıyordu yattığında. Geç saatlere kadar uyku tutmadı gene de. Sabah yazdıklarına göz atınca umudunu yitirdi yitirecek kaldı bir süre. Avansı geri verecek parayı bulsa hemen bozardı bu Allah'ın belası işi. Gazetede düzeltmeler sırasında gece yazıp da sabah beğenmediklerinin takıntıya dönüştüğü, bir an önce eve masanın başına dönme isteğinin içinde kıpır kıpır büyüdüğünü görünce sevinmeye başladı. Pervin'e telefon edip buluşma isteyecekti. Ona da boş verdi. Hele bir iki gün geçsin. Daha acısı sürüyordur koca karının. Hafta içinde gün günden artan bir ivmeyle süren çalışma sonunda tutkuya dönmüştü neredeyse. Birlikte uğraşla ortaya çıkan şemanın çok ötesinde hem de epey üstünde bir yapıydı gelişen. Tanımaya başlamıştı konuşturduğu, yürütüp yaşat, çatıştırdığı kişileri. Tanıyınca da bırakıvermişti yakalarını. Artık kendi başına buyruk dolaşıyordu herkes. Ne benim isteğime bakan var ne Refik'in. Sadece ben bakıyorum onların ne yapıp ne ettiklerini. Gözlerim üstlerinde. Çalışmanın bu gidişi güven oluşturmuştu içinde. Avansın geri kalanında tüketmenin ne sakıncası var? Bitince de bütününü verirlerse bir palto alayım. hafta sonuna doğru telefonla Pervin'i aradı. Telefonda kırık döküktü sesi Pervin'in. Başsağlığı dileğini de öyle karşıladı, sanki kırgın gibi. Bir akşam yemeğine çağıracaktı, söyleyemedi. Telefonu hemen kapatmak istiyormuş izlenimi vermişti Gündüz'e. Hastalar bekliyorduysa ya da doktor. Şahin de uğramamıştı. Herkes benim yazmamı bekliyor, ne çıkacak diye. Refik'le bir karşılaşsak, öyle istiyordu ki. Niye? İlk günün kızgınlığı, kırıklığı yitince oğlana bir yakınlık duymaya başlamıştı içinde. Refik'in karşı çıktığı şeyler, önerdikleriyle uyuşmayan şeyler değil ki. Onun istediği öğeleri de kullanarak geliştirmeyi denemişti Öykü'yü, tas tamam oturdu. Sevinç vardı yüreğinde. Bir konuşsak, belki de ortaya yeni şeyler de atacak. Bakarsın gene yararlı olur. Bir de şımarır, iyice bok edermiş. Eder de. İkinci haftanın ortalarına doğru gazetede telefona çağırdılar. Şahin'di. Acele Adana'ya gidiyormuş, haftaya dönecekmiş. Bir Allah'a ısmarladık demek için. Uğrayamamış. Yeni bir iş varmış da. Dönünce hemen arayacak. Senaryo nasıl gidiyor? İyidir. Dönünce konuşuruz. Hadi eyvallah. Şahin'in İstanbul'dan ayrılmasıyla yalnız kalmış gibi oldu birden. Şaştı. Kızıp toparlandı. Kızacak bir şey yok. Şimdi Refik'le baş başayız burada. Onun üstüne gitsen de. Giderim. O piçten mi yılacağım? Pazar günü öğlene doğru kalkıp da dün gece sabaha karşı bitirdiği son 3 sahneyi okuyunca bir şenlik esti içinde. Gececi Orhan'la gün değiştirmişlerdi. Boştu bugünü. Kalkıp yumurtalı salamlı bir kahvaltı hazırladı. Süt de vardı dünden. Madam sütü alıp kaynatıyordu onun için. Bu madam anneki tanrı gönderdi. Onunla mı evlensem? Ne yapsam? Tıka basa karnını doyurup evden çıktığında madamın bahçe yanından sesi geliyordu. Komşularla kaynatıyor olmalı. Hava da nasılsa güneşli bugün. Soğuk esiyor ya. Kar mı gelir ardından? Yok, daha var. Taksim'e doğru yürüdü ağır ağır. Divanın karşısından talimhaneye, tarla başına kıvrıldı. Hem geçmiş olsuna gidecekti, hem baş sağlığına. Çiçeksiz gidilir mi? Ölü evine çiçek gider mi? Zühtü Bey'e mi gidiyorsun, Pervin'e mi? Yokuşu inip kapıya vardığında soruya tam yanıt verememişti daha. Merdivende kesin inanmıştı çiçek getirmemenin doğruluğuna. Önce alt kata, Pervin'e uğrayacağım. Elimde çiçekle olur mu? Bunu sana değil yukarıya, Zühtü Bey'e götüreceğim. Kapıyı çalmasına kalmadan Pervin açtı. Gündüz'ü görünce şaşaladı birden. Hoş geldiniz, dedi. Kusura bakmayın, yukarı çıkıyordum ben de. Buyurun. Buyurmaması gerekliliğini başka nasıl anlatırdı? Hüzünlü bir gülümseyişle şöyle bir çekilmişti kapıdan. Çok kısa süren bir ikirciklikten sonra. Birlikte çıkalım bir sakıncası yoksa, dedi Gündüz. Refik'i görmedim epeydir, dedi. Zühtü Bey'e de bir geçmiş olsun demek istiyordum. Çıkalım, dedi Pervin. Zühtü Bey'in keyifli bir günü. Duraladı, şöyle bir bakıp ciddileşti. Size söylemiştim, dedi. Zühtü Bey'i biliyorsunuz. Gülümsedi Gündüz. Biliyorum, dedi. Oğlunu da biliyorum. Yukarıda kapıyı açan Refik pek bildiği gibi karşılamadı Gündüz'ü. İçtenlikle sevinmiş görünüyordu. Hoş geldiniz abi, dedi. Ben de sizi arayacaktım. Ne iyi ettiniz? Yeni kurtuldum stüdyodan. Montajdaydım. Biliyorsunuz. Bilmiyordu Gündüz. Nereden bilecektim? Pervin'den ayrılıp yandaki odasına aldı çabucak. Bir dakika deyip çıktı. Ağırdan bir müzik geliyordu pencere kıyısındaki küçük transistörlü radyodan. Çalıştıkları günleri anımsadı. Kitaplar, pencere, şarlo posteri, divan, sandalye, masa hepsi yerli yerinde. Gelsin de başlayalım. Şahin yok. Bir özlem geçti içinden. Şahin şimdi kapıdan girse? Refik girdi gülerek. Nasıl gidiyor abi? Dedi. İlerledi mi biraz? Divana Gündüz'ün karşısına ilişti. Bilmem, dedi Gündüz. Bir şeyler yapıyoruz. Kaç sayfa oldu? 40 filan. Şaşırmışçasına açtı gözlerini. Yarılamış mıydı? Bir ölçü yoktu elinde. Yarılamış gibi gelmiyordu. Bakalım, dedi Gündüz. Yazıyoruz daha. 10 sayfa bir kısım, dedi Refik. Ona göre 100 sayfayı geçmemeli. Kızacak oldu, tuttu kendini Gündüz. Kalıplara sokuyor beni oğlan. 100 sayfayı geçmeyecekmiş. Ne demek 10 sayfa bir kısım? Bir şey ezberlemişler. Size uyarsak tamamdır. Sizin gibi olur çıkarız biz de. İyi ki getirip okutmadım yazdıklarımı. Kim bilir ne herzelere kalkışırdı şimdi. Sonunda bunlar okumayacak ki. Okuyacak da. Peki bu Zühtü Bey'i görecektik biz. Pervin, içeriden kahkahalar geldi bir ara. Şahin filme başlıyormuş biliyorsunuz değil mi abi? Yo, bilmiyorum dedi Gündüz. Adana'ya gitti değil mi? Telefona anlattı. Adana'ya gitmiş ya, oradan Maraş'a geçip ulusal kurtuluşla ilgili bir filmin dış çekimlerini yapıp geleceklermiş bir haftaya. Fırıt Film, baş oyuncu almış Şahin'i. Kaplanların Kini diye bir film. Şahin'in sözünü ettiği bu demek. Nasıl da koşuyor her şey. Öyledir abi. Biz bir senaryonun kavgasını yaparken onlar iki film çekerler. Alaylı gülüyor Refik. Gönlü onlardan yana değil belli. Sanki bana nispet gülüyor hergile. Gündüz de güldü. Niye yapmıyoruz dedi. Biz de öyle yapalım. Ses çıkarmadı Refik. Bir şey diyecekti ki kapı vuruldu. Pervin uzandı. Zühtü Bey buyursunlar diyor dedi. Refik şaşırmış gibi baktı Gündüz'e. Babana bir geçmiş olsun diyecektim. Sevindi mi? Şaşkınlığı daha mı arttı? Holde gülerek elini sıkan Seniye'nin açtığı kapıdan girince kadife perdelerin duvardan duvara tavan halısının ağır bastığı konuk odasında şaşalar gibi oldu. Pencere önündeki koltuğundan kalkan Zühtü Bey kahverengi hırkası, gri kaşe pantolonu, terlikleriyle babacan bir pehlivan eskisi izlenimi bıraktı Gündüz'de. Gülecekti. Uzanıp tuttuğu elini sallar gibi sıktı Zühtü Bey. Hoş geldiniz dedi. Karşısındaki koltuğu gösterdi. Hoş bulduk dedi Gündüz. Geçmiş olsun. Sözünü ağzına tıkar gibi kesti Zühtü Bey. Bir kahve içer misiniz dedi. Bana yapıyorlar. Duraladı Gündüz. Hiç de canı istemiyordu. Peki dedi, bir az şekerli rica edeyim ben de. Şimdi ne konuşacağız bu adamla? Koltuğuna yerleşmiş kendisine dönük Zühtü Bey'e takıldı gözleri. Oğluna ne çok benziyor bu adam. Onun yaşlısı, biraz da kabadayı görünümlüsü. Kızarsa dövecek. Oğlu öyle yukarıdan bakan izlenimi vermiyor. Tek benzemeyen yanları o gibi. Siz yazarsınız değil mi? Duraladı Gündüz. Bir şeyler yazmaya çalışıyoruz dedi gülerek. Zühtü Bey başını salladı. Yazarlık büyük yetenek dedi. Gençliğimde ben de pek düşkündüm bu şeylere. Balkan'da yenilgimiz üzerine neler yazdımdı. Şöyle defterler dolusu. Bunlar bilmez. Tarih öğretmenimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Muhittin Bey. Bir gün. Gündüzün ardı sıra odaya doluşan Pervin, Refik, Seniye'ye de baka baka öyküsüne giriyordu ki Makbuş uzandı kapıdan. Fuat Bey'in geldiğini söyledi. Seniye önde, fırladılar hemen. Gösterisini bozan Makbuş'a bir bakış attı Zühtü Bey. Gülmemek için kendini güç tuttu Gündüz. Kırışık alnına inmiş aklı karalı tel tel saçları, soluk mavi gözleriyle kamburumsu Makbuş, bozacak bir şeyler daha aranır gibi bakındı odaya. Zühtü Bey'in yakınındaki boş su bardağını, çöplerle dolu meyve tabağını alıp çıkarken Fuat girdi. Arkadan yetişen Pervin tanıştırdı. Zühtü Bey'le selamlaşıp el sıkıştıktan sonra Gündüz'e dönünce, ''Sizi tanımayı çok istiyordum.'' dedi Fuat. ''Çok sevindim.'' Şaşırtmıştı Gündüz'ü. ''Sağ olun'' filan gibi mırıldandı sadece. Zühtü Bey de, dahası Refik de şaşırmış gibiydi. Fuat'ın gelmesi değiştirivermişti odayı. Emine de gelecekmiş. Konukları bastırmış. Konukları bitmezmiş onun. Zühtü Bey'e çıkarıp bazı kağıtlar gösterdi. Aşağı perdeden bir şeyler konuşmaya başladılar aralarında. İlaç adları, firmalar söyleniyordu daha çok. Fuat eczanedeki dalavereli bir sorunu açıklıyor olmalıydı. Ünlü bir yerli firmanın adı geçti bir ara. Zühtü Bey gözlerini dikmiş dinliyordu. Başını salladı kızgınlıkla. Berlin'de birlikteydik opuştula dedi. Adam oldular. Güldü Fuat. Parası var abi. Adam olacak. Doğal ki. Sıçmışım onların parasına. Bir kahkaha attı Fuat. Sıç abi dedi. Sıçıklı mıçıklı alıp yüzlerine gözlerine sürerler. Heriflere para dedin mi? Sözler Zühtü Bey'in de hoşuna gitmişti. Bir kahkaha patlattı o da. Allah belalarını versin dedi. Gülümseyerek Zühtü Bey'e bakıyordu Fuat. Kaygılanmayın siz dedi. Bir şeyler yapacağız, konuşuruz. Ortaya dönmüştü Fuat. Bu ilaç tekerleri bütün dünyada ne oyunlar oynarlar siz bilirsiniz Gündüz abi dedi. ne anlama geldiğini kendisini de kestiremediği biçimde yavaşça başını salladı Gündüz. Basında rastladığı bir iki şeyden öte doğru dürüst bir şey bildiği yoktu aslında. Fuat'ın anlattıkları düzene öyle yakışıyordu ki hepsini de biliyormuş gibi geldi. Birçok önemli ilaçtaki etkin maddenin yeterince olmaması, ölçüsüz fiyatlarla soygun düzeyinde kazançlar sağlanması, az kar getiren yaşamsal birçok ilacın yapılmaması, şaşılası bir yanı yoktu hiçbirinin. Fuat da şaşırmış gibi anlatmıyordu. Yalnız bizde değil, dışarıda, en gözü açılmış ülkelerde bile öyle oyunlar oynanıyor ki bu ilaç tekellerinde. Şimdi İngiltere'de söz gelimi büyük bir kavga var. Roche'nin İngiliz hükümetiyle başı dertte. Mahkemelik oldular, yitirdi Roche. 1,5 milyon sterlin ödemek zorunda kaldı İngiliz sosyal sigortalarına. Trankilizan ilaçlarda 3 yılda vurduğu aşırı kar bu. İngiliz tekeller komisyonundan paçayı kurtaramadı. Trankilizan ilaçlarda %50 indirim yaptı. Bastılar ümüğüne. Ondan da bir %70 daha. Şu soyguna bakın. Hem de İngiltere'de. Devlet Tekel Komisyonu, Roche'nin İsviçre'de 9 sterline sattığı ilaç etkin maddesini İngiltere'de tam 370 sterline sattığını saptamış. Bizdekini düşünün artık. Evecenliğe kalkışmadan alaylı bir öykü anlatıyor gibiydi Fuat. Zühtü Bey de nasıl ağzı açık dinliyor. Bu Fuat tatlı adam. Pervin'e baktı Gündüz. Kız mutlu belli ki. Refik de gözlerinin içine bakıyor adamın. Seniye? Asıl görülecek Seniye. Bu Fuat'a abayı yakmış bu kız. Bunlar her yerde olur dedi Zühtü Bey. Eczacılık öldü bizde oğlum. Beyoğlu'nda eczanelerin önünden şöyle bir geçince utancından yere giriyor insan. Pezevenkler neredeyse oyuncak, kozmetik mağazası. Eskiden havanı eline almadan eczacılık olur muydu? Şimdi nerede havan? Zühtü Bey çok önemli bir soru sormanın ağırlığıyla gözlerini dikti Fuat'a. Soru biraz da bu yeni yetmeye gibi. Söyle bakalım, nerede havan? Sen ömründe havanlı eczacılık yaptın mı? Konuyu oldukça uzaklara götüren girişimine gülerek bakıyordu Fuat. Sırıttı iyice. Havanı alıp lerine soktular abi, dedi. Zühtü Bey bir kahkaha patlattı. Herkes gülüyordu. Zühtü Bey'in öyle hoşuna gitmişti ki söz. Yinelemeye başlamıştı. Lerine soktular havanı. Patlatacak lerini. Kah kah kah. Gerçekten yaman herif bu Fuat. Kafası da çalışıyor. İsterse şu herifi parmağında oynatır. Zühtü Bey de öyle Pervin'in dediği gibi değil pek. Dangıl dungul bir yanı var belki ya. İyi kötü konuşuluyor gene de. Kimlerle konuşmadık ki? Fuat dönüp de tam filmi yapılacak konular değil mi Gündüz abi deyince söz sinemaya kaydı. Gerçekten de tam sinemalık olaylar ya. Sansür tepemizdeyken bir de bunların kafasıyla şu olan daha en sudan bir toplumsal yaklaşımı sindiremiyor. Nerede kaldı eleştiri taşlama? Fuat sinema üstüne bir şeyler anlatmaya koyuldu. İtalyan kükürt işçilerinin Fransa'ya göçü üstüne yaptığı filmi görmüş. O madencilerin yaşamını, o yollarda çektiklerinin Zülfü Bey birden kesti. Eski filmler de yok şimdi, dedi. Bizim gençliğimizde Douglas Fairbanks vardı. Mary Pickford, Harry Bauer, Martha Eggert, Jean Kipura. Çocukluğumda ben de düşkündüm. Demek Refik sizden almış, dedi Fuat. Zühtü Bey yalancı bir kızgınlıkla baktı Refik'e. Onun kimden ne bok aldığı belli değil, dedi. Gülüşmeler oldu gene. Refik de güldü. Zühtü Bey Gündüz'e döndü. Siz öğretmenlikten mi? Dedi. Gündüz beklemediği bir soru karşısında gibi duraladı. Pek değil, dedi. Tarihten çıktım ya, atamayı bekleyemeden başka işe girdim. Şimdi de gazetedeydim. Yuvarlayıvermişti. Başka bir soru sormasını önlemek ister gibi, ekledi. Sinema düşkünlüğüm çocukluktan başlar benim de. Fakültede de kaçırmazdık filmleri, kitap filan. Bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Bakalım ne yapacağız? Fuat aldı hemen. En iyisini yapacağınıza hiç kuşkumuz yok Gündüz abi, dedi. Şiirlerinizi, çevirilerinizi biliyoruz. Sağ olun. Fuat'ın bu övgülü yakınlık gösterisi göze batar olmuştu. Zühtü Bey Refik'e baktı. Bu konuda ondan bir şeyler bekliyor gibi. Refik eğdi başını. Bir sessizliği önlemek için Pervin aldı hemen. Doğrusu hepimiz merakla bekliyoruz dedi. 18. ayrımın sonu. Sayfa 180. Devamı 19. ayrımda.